Ne oluyor Tanrı aşkına diye sordu baba. Anlatacağım. Dün gece dışarıdaki insanların neden bağırıp çağırdıklarını öğrenmeye gittim ve Casey ile karşılaştım. Papazla mı? Evet baba, papazla. Ama bu kez bir greve önderlik ediyordu. Onu yakalamaya geldiler. Kim geldi diye sordu baba. Bilmiyorum, o gece bizi yolda çeviren adamlar. Ellerinde sopa vardı. Sustu. Onu öldürdüler. Kafasını kırdılar. Yanında duruyordum. Bir anda çıldırdım. Adamın elindeki sopayı kaptım. Sanki konuşurken gece karanlık el fenerleri gözünün önündeydi. Ve sopayı adamın kafasına indirdim. Annenin soluğu kesilmişti. Baba dikleşti. Onu öldürdün mü diye sordu alçak sesle. Bilmiyorum. Aklımı yitirmiştim. Öldürmek istedim. Kimse gördü mü diye sordu anne. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sanırım. El fenerleri üstümüze dönüktü. Anne bir an onun gözlerinin içine baktı. Baba dedi sonra. Birkaç sandık kır. Kahvaltı etmeliyiz. Çalışmanız gerek. Ruthie Winfield, biri size bir şey soracak olursa Tom hasta. İşittiniz mi? Konuşursanız onu hapse gönderirler. Anlıyor musunuz? Evet efendim. Gözlerinizi onlardan ayırma John. Kimseyle konuşmasınlar. Babası. Gözlerini onlardan ayırma John. Kimseyle konuşmasınlar. Baba sandıkları kırarken o da ateşi yaktı. Hamuru yoğurdu. Çaydanlığı ateşin üstüne koydu. Tahtalar bir anda ateş aldı. Alevler çatıya doğru yükseldi. Baba kutuları kırma işini bitirmişti. Tom'a yaklaştı. Casey iyi bir adamdı. Böyle işlere neden girmiş? Sandık başına 5 sentten çalışmaya gelmişler dedi Tom aptal aptal. Biz de aynı parayı alıyoruz. Öyle, bizim yaptığımız grev kırıcılık. Bir süre sonra o adamlara 2,5 sent vermişler. İnsan o kadar parayla karnını bile doyuramaz. Biliyorum dedi Tom bitkinlikle. Onlar da bu yüzden greve gitmişler. Sanırım grev dün gece sona erdi. Belki bugün bize de 2,5 sent verirler. Ama buna düpedüz alçaklık derler. Öyle baba, şimdi anlıyorsun ya. Casey hala iyi bir insandı. Tanrım, o olay bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Başı parçalanmış öylece yerde yatıyordu. Elleriyle gözlerini kapadı. Şimdi ne yapacağız diye sordu John amca. Al ayağa kalkmıştı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Alıp başıma gideceğim. Hayır, böyle bir şey yapmayacaksın al dedi Tom. Sen bize gereklisin. Tehlikede olan benim. Ayağa kalkar kalkmaz giderim. Anne ocağın başında çalışıyordu. Konuşulanları işitebilmek için başını hafifçe onlara doğru çevirmişti. Kızgın tavaya yağ döktü. Yağ cızırdamaya başlayınca da kaşıkla hamurları koymaya başladı. Senin kalman gerek al diye devam etti Tom. Kamyona senden başka bakacak kimse yok. Ama hiç hoşuma gitmiyor. Başka bir şey yapamazsın al. Bu senin ailen. Ben onları da tehlikeye sokarım. Neden bir garajda çalışmaya hakkım yok anlamıyorum diye homurdandı al. Belki daha sonra dedi Tom. Sonra gözleri onun arkasına kaydı ve yatağın üstünde yatan Rose of Sharon'ı gördü. Kızın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Üzülme dedi ona. Üzülme. Bugün sana süt alacağız. Kız ona gözlerini kırpıştırdı ama sesini çıkarmadı. Bilmemiz gerek Tom dedi baba. O adamı öldürdün mü? Bilmiyorum. Karanlıktı. Sonra biri bana vurdu. Bilmiyorum. İnşallah öldürmüşümdür o piçi. Tom diye bağırdı anne. Böyle konuşma. Sokaktan ağır ağır ilerleyen arabaların sesi geliyordu. Baba pencereye gidip dışarı baktı. Yeni bir sürü insan geliyor dedi. Herhalde grev sona erdi dedi Tom. Şimdi siz de 2,5 sentten çalışmaya başlayacaksınız. Ama insan durup dinlenmeden çalışsa bile bu kadar parayla karnını doyuramaz. Biliyorum dedi Tom. Çürük şeftalileri yiyin hiç olmazsa bir süre tok tutar sizi. Anne tavanın içindeki hamurları çevirip kahveyi karıştırdı. Beni dinleyin dedi. Bugün mısır unu alacağım. Lapa yiyeceğiz. Benzin almaya yetecek kadar para biriktirmez buradan çekip gideceğiz. İyi bir yer değil burası. Tom'u yalnız bırakmayacağız. Hayır bırakmayacağım. Bunu yapamazsın anne. Sizin de başınızı derde sokarım. Kadının yüzü sertleşti. Hayır, dediğim gibi yapacağız. Gelin de şunları yiyin. Sonra da çalışmaya gidin. Bulaşıkları bitirir bitirmez ben de gelirim. Biraz para kazanmamız gerek. Kızarmış hamurları sıcak sıcak yemeye başladıkları için ağızları yandı. Kahvelerini içtiler, çaydanlıkta bir parça daha kaldığını görünce fincanlarını yeniden doldurdular. John amca gözleri tabağında başını salladı. Yine başımız belaya girdi. Bahse girerim benim işlediğim günahlar yüzündendir. Kes sesini diye haykırdı baba. Vırt zırt senin günahlarını dinleyecek değiliz. Hadi kalkın artık bir an önce gidelim. Çocuklar siz de gelip yardım edin. Anne haklı, buradan uzaklaşmalıyız. Onlar gittikten sonra anne Tom'a bir tabak hamurla bir fincan kahve götürdü. Bir şeyler yesen iyi olur. Yiyemem anne. Öyle kötüyüm ki lokmam bile çiğneyecek halim yok. Bir dene. Hayır yapamam anne. Her şeyi baştan anlat dedi. Ne olup bitti iyice öğrenmek istiyorum. Casey ne yapıyordu? Onu neden öldürdüler? Öyle duruyordu işte. Bütün el fenerleri üstüne dönüktü. Ne dedi? Ne dediği aklında mı? Evet dedi Tom. İnsanları aç bırakmaya hakkınız yok dedi Casey. Sonra iri yarı bir adam ona kızıl orospu çocuğu dedi. Casey de ne yaptığınızı bilmiyorsunuz dedi. İşte o zaman adam kafasına copla vurdu. Anne başını öne eğip ellerini kavuşturdu. Demek ne yaptığınızı bilmiyorsunuz dedi ha? Evet. Keşke büyük anne bunu işitseydi dedi. Anne, ne yaptığımı bilmiyordum. O adama vurmak, soluk almak gibi doğal bir şeydi benim için. Hiç düşünmeden yaptım. Anlıyorum. Keşke yapmasaydın. Keşke oraya hiç gitmeseydin. Ama sen ne yapman gerekiyorsa onu yaptın. Seni suçlayamam. Ocağın başına gidip bir bez parçasını ısınan suya batırdı. Al dedi, bunu yüzüne koy. Tom sıcak bezi yüzüne koydu. Anne, bu gece gideceğim. Sizi daha fazla tehlikeye atamam. Tom diye bağırdı anne öfkeyle. Şu küçük kafamın almadığı bir sürü şey var. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki gitmenin bize hiçbir yararı olmaz. Bir zamanlar kendi toprağımızın üstünde yaşıyorduk. Bu toprak bizi sınırlıyor, bir arada tutuyordu. Yaşlılar öldü, çocuklar doğdu ama biz hep bir bütün olarak kaldık. Bir aileydik, bir bütündük. Şimdi ise ne olduğumuz belli değil. Al ikide bir alıp başına gideceğini söylüyor. John amca da öyle. Baba babalığını yitirdi. Ailenin başı değil artık. Parçalanıyoruz Tom. Aile diye bir şey kalmadı. Ve Rosa Thorne çevresine bakınca kızın fal taşı gibi açık gözleriyle karşılaştı. Bir çocuğu olacak ama aile olmayacak. Bilmiyorum, her şeyi eskisi gibi sürdürmeye çalışıyordum. Winfield, onun durumu ne olacak? Gittikçe vahşileşiyor. Ruti de öyle. Hayvan gibiler. Güvenecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Gitme Tom, bizimle kal ve yardım et. Peki dedi Tom bitkin bir tavırla. Peki ama kalmasaydım aslında daha iyi olurdu. Neyse. Anne kovanın içinde bulaşıkları yıkayıp kuruladı. Uyuyamadın mı? Hayır. İyi öyleyse uyumana bak. Üstün başın sırılsıklam olmuş. Onları ocağın yanına asayım da kurusunlar. İşini bitirdi. Ben gidiyorum artık. Şeftali toplayacağım. Rosa Thorne biri gelirse Tom hasta, anlıyor musun? Kimseyi içeri sokma. İşittin mi? Rosa Thorne başını salladı. Biz öğlene döneriz. Sen de uyu Tom. Belki bu gece gideriz. Yanına geldi. Tom, gitmeyeceksin değil mi? Hayır anne. Doğru söylüyorsun değil mi? Gitmeyeceksin. Hayır anne, burada kalacağım. Oldu, söylediklerimi unutma, değil mi Rosa Thorne? Dışarı çıkıp kapıyı arkasından sertçe kapadı. Tom hiç kıpırdamadan yatıyordu. Zaman zaman uyku bastırıyor, kendinden geçiyor, sonra yeniden ayılıyordu. Hey Tom! Ne? Ha, doğruldu. Seslenen Rose of Sharon'dı. Kızın gözleri nefretle parıldıyordu. Ne istiyorsun? Birini öldürdün. Evet, bağırma, milleti ayağa kaldırmak mı istiyorsun? Bana ne diye haykırdı kız. O kadın söyledi bana. Günahın sonunun ne olduğunu anlattı. Güzel bir çocuk doğurabilme şansın var mı sanıyorsun? Connie gitti. Gerektiği gibi beslenemiyorum. Süt içmiyorum. Sesi giderek tizleşiyordu. Şimdi de sen kalkıp birini öldürdün. Söyle, güzel bir çocuk doğurabilme şansın var mı bilmiyorum. Bir hilkat garibesi olacak o. Oysa ben hiç dans etmedim. Tom ayağa kalktı. Sus dedi. Herkesi başınıza toplayacaksın. Umurumda bile değil. Ecüş bücüş bir çocuk doğuracağım. Oysa kimseyle sarmaş dolaş dans etmedim ben. Kızın yanına gitti. Sus artık. Git yanımdan. Üstelik bu senin ilk adam öldürüşün de değil. Yüzü kısarmaya, sözcükleri anlamsızlaşmaya başlamıştı. Seni görmek istemiyorum. Battaniyeyle yüzünü örttü. Tom onun hıçkırarak ağladığını işitti. Alt dudağını ısırarak döşemeyi inceledi. Sonra babanın yatağına gitti. Şiltenin altında uzun, ağır, 38'lik bir tüfek duruyordu. Tüfeği eline aldı, açıp namlu yatağında kurşun olup olmadığına baktı. Tetik iğnesini inceledi. Sonra yine yatağına döndü. Tüfeği namlusu aşağıya gelecek biçimde yanına yere koydu. Yatağına uzandı ve battaniyeyi üstüne çekip soluk alabileceği bir aralık bıraktıktan sonra yaralı yüzünü örttü. Ey Tanrım diye içini çekti. Dışarıda araba sesleri ve konuşmalar işitildi. Kaç kişisiniz? Yalnızca biz, 3. Ne kadar veriyorsunuz? 25 numaralı barakaya gidin. Numara kapının üstünde yazılıdır. Tamam bayım, ne kadar veriyorsunuz? 2,5 sent. Ama insan bu parayla karnını bile doyuramaz. Biz bu kadar veriyoruz. Güneyden gelen 200 kişi herhalde bayıda bayıda kabul eder bu parayı. Ama bayım, hadi gidin artık. Ya kabul edin ya da çekin arabanızı. Sizinle tartışacak zamanım yok. Ama bakın, ücreti belirleyen ben değilim. Ben yalnızca kaç kişi olduğunuzu yazmakla görevliyim. İstiyorsanız çalışın, istemiyorsanız sağa dönün ve gidin. 25 sent mi demiştiniz? Evet, 25. Tom yatağında kestiriyordu. Birden odanın içinde bir çıtırtıya uyandı. Eli tüfeğe uzanıp kabzasına sarıldı. Yüzünün üstünden battaniyeyi attı. Yatağının yanında Rosoff Sherin duruyordu. "Ne istiyorsun?" diye sordu Tom. "Sen uyu," dedi kız. "Sen uyumana bak. Ben kapıyı gözlerim. Kimseyi içeri sokmam." Bir an kızın yüzüne baktı. Sonra "Tamam," dedi. Ve battaniyeyi yeniden yüzüne çekti. Hava kararmaya başlarken anne eve döndü. Eşikte durup kapıya vurarak "Benim," dedi. Tom'u telaşlandırmak istemiyordu. Kapıyı açıp elinde bir kese kağıdıyla içeri girdi. Tom uyanıp doğruldu. Yarası kuruyup iyice gerginleşmişti. Yüzünün cildi pırıl pırıldı. Sol gözü hemen hemen iyice kapanmıştı. "Biz yokken kimse geldi mi?" diye sordu anne. "Hayır," dedi Tom, "kimse gelmedi." "Ücretleri düşürdüler değil mi?" "Nereden biliyorsun?" "Dışarıda birilerinin konuştuğunu işittim." Rosoff Sherin aptal aptal anneye bakıyordu. Tom baş parmağıyla onu gösterdi. "Başımızı neredeyse belaya sokacaktı anne. Her şeyin kendisini mahvetmek için olduğunu sanıyor. Böyle giderse tepem atacak. Ben de çekip gideceğim." Anne Rosoff Sherin'a döndü. "Ne yaptın?" Kız nefretle karşılık verdi. "Bu durumda çocuğumu nasıl doğuracağım?" "Kes sesini," dedi anne. "Duygularını anlıyorum. Biliyorum elinde değil ama iş değilse çeneni tutabilirsin." Yeniden Tom'a döndü. "Ona aldırma Tom. Ben de kendimden biliyorum, çok zordur. Gebeyken her şeyi ters görürsün. Kim bir şey söylese sana küfür gibi gelir. Herkes her şeyi sana karşıdır. Ama aldırma, elinde değil. Böyle duygulara kapılması çok doğal." "Onu incitmek istemiyorum." "Sus, böyle konuşma." Elindeki kese kağıdını soğuk ocağın üstüne bıraktı. "Hiçbir şey kazanamadık," dedi. "Dediğim gibi buradan gideceğiz. Tom, hadi bana biraz odun topla." "Hayır, yapamazsın. Zaten elimizde topu topu bir tek sandık kaldı. Onu kır. Bizimkilere gelirken çalı çırpı toplamalarını söyledim. Şekerli lapa yapacağım." Tom ayağa kalkıp son kutuyu küçük parçalara ayırdı. Anne alevi bir deliğin altında tutmaya çalışarak ocağın bir köşesinde dikkatle ateşi yaktı. Çaydanlığı suyla doldurup üstüne koydu. Az sonra çaydanlık karıncalanmaya başlamıştı. "Bugün ne kadar topladınız?" diye sordu Tom. Anne bir fincanı mısır ununun olduğu kese kağıdına batırdı ama konuşmuyor ki. Anne bir fincanı mısır ununun olduğu kese kağıdına batırdı. "Bu konuda konuşmak istemiyorum." "Bütün gün bir zamanlar nasıl şakalaştığımızı düşündüm. Durumumuz hiç hoşuma gitmiyor Tom. Kimse şaka falan yapmıyor artık. Yapsa bile kimsenin gülmeyeceği acı bir şaka oluyor. Bugün adamın biri 'Buhran bitti' dedi. Bir tavşan gördüm ve peşinden kimse koşmuyordu. Başka biri 'Nedeni o değil' dedi. Kimse artık tavşan öldürmeye kıyamıyor. Yakalıyor, sütünü sağdıktan sonra salıveriyor. Senin gördüğünde süt falan kalmamıştı herhalde. İşte söylemek istediğim bu. Eskisi gibi değil. Hani bir gün John amca bir kızıl deriliği kandırıp eve getirmişti de adam fasulyelerin hepsini yiyip bitirivermişti. Sonra da John amcanın viskisini içip kafayı bulmuştu. Tom bir parça bezi soğuk suya batır da yüzüne koy." Hava iyice kararmaya başlamıştı. Anne lambayı yakıp bir çiviye astı. Ateşe biraz daha tahta atıp onu yavaş yavaş sıcak suyun içine döktü. "Roses Horn," dedi. "Sen lapayı karıştırabilir misin?" Dışarıda bir koşuşma işitildi. Kapı ardına dek açılıp duvara çarptı. Ruti telaşla içeri girdi. "Anne," diye bağırdı. "Anne, Winfield bayıldı." "Nerede, çabuk söyle." Ruti soluk soluğa kalmıştı. Yüzü birden bembeyaz oldu ve yere düştü. Öyle çok şeftali yedi ki bütün gün ishaldi. Birden düştü, bembeyazdı. "Çabuk beni yanına götür," dedi anne. "Rosa, son sen lapaya dikkat et." Ruti ile birlikte dışarı çıktı. Küçük kızın arkasından hızla koşmaya başladı. Üç adam karanlıkta onlara doğru geliyordu. Ortadakinin kollarında Winfield vardı. Anne onlara doğru koştu. "Benim çocuğum o," diye haykırdı. "Verin onu bana." "Ben taşırım bayan." "Yo yo, bana verin." Çocuğu kucaklayıp arkasına döndü. Sonra birden kendisine geldi. "Çok teşekkür ederim," dedi adamlara. "Bir şey değil bayan, çocuk çok zayıflamış. Galiba bağırsaklarında kurt var." Anne telaşla eve doğru ilerledi. Winfield kollarında baygın yatıyordu. Anne yel yepelek eve girdi. Yere çömelip onu şiltelerden birinin üstüne yatırdı. "Söyle yavrum, ne oldu?" diye sordu. Çocuk usulca gözlerini araladı, başını salladı. Sonra yeniden gözlerini kapadı. "Ben söyleyeyim mi anne?" dedi Ruti. "Bütün gün ishaldi, çok şeftali yedi." Anne elini alnına koydu. Ateşi yok ama yüzü bembeyaz, bitkin bir durumda. Tom yaklaşıp lambayı çocuğun yüzüne tuttu. "Biliyorum," dedi. "Açlıktan gücü kalmadı. Biraz süt alıp ona içirin. Lapasına biraz süt koyun." "Winfield," dedi anne, "nasılsın?" "Başım dönüyor," dedi Winfield. "Hiç böyle ishal görmemişsinizdir," dedi Ruti. Baba John amca ve Al eve geldiler. Kolları çalı çırpı doluydu. Kucaklarındaki yükü ocağın yanına boşalttılar. "Ne var?" diye sordu baba. "Winfield biraz süt içmesi gerekiyor." "Tanrım, hepimize bir şey gerekiyor zaten." "Bugün ne kadar kazandık?" diye sordu anne. $1.42. "İyi öyleyse. Şimdi git de Winfield'e süt al." Neden hastalanmış? Nedenini bilmiyorum ama hasta işte. Git dedim sana. Baba homurdanarak kapıdan çıktı. Lapayı karıştırıyor musun? Evet. Rozofşer'in işini unutmadığını göstermek için lapayı daha hızlı karıştırmaya başladı. Tanrı aşkına anne diye yakında al. Gece yarılarına dek çalıştıktan sonra sadece lapa mı yiyeceğiz? Al biliyorsun ki buradan gitmemiz gerek. Paramızı benzin almak için saklamak zorundayız. Çok iyi biliyorsun bunu. Ama anne çalışan bir insanın et yemesi gerek. Kestisini artık dedi anne. Yemeğimizi yedikten sonra önemli bir şey konuşacağız. Ne olduğunu biliyorsun. Benim hakkımda mı diye sordu Tom. Yedikten sonra konuşuruz dedi anne. Al buradan gitmek için yeterince benzinimiz var değil mi? Çeyrek depo kadar dedi al. Bana da söylerseniz çok sevinirim dedi Tom. Daha sonra biraz sabret. Sen de o lapayı karıştırmaya devam et. Biraz da kahve koyayım. Şekeri isteyen lapasına isteyen kahvesine koyar. İkisine de yetecek kadar yok. Baba süt şişesiyle birlikte döndü. 11 sent dedi öfkeyle. İşte anne şişeyi alıp ağzını açtı. Yoğun sıvıyı bir fincana boşaltıp Tom'a verdi. Bunu Winfield'a ver dedi. Tom yatağın yanına diz çöktü. Al iç bunu. İçemem, midem bulanıyor. Beni rahat bırakın. Tom ayağa kalktı. Şimdi içemeyecek anne, biraz bekleyelim. Anne fincanı alıp pencerenin içine koydu. Kimse bu süte dokunmasın diye uyardı ötekileri. Bu Winfield'ın. Ben hiç süt içmedim dedi Rozofşer'in asık suratta. Süt içmem gerek. Biliyorum ama sen hala ayaktasın. Bu çocuksa yatağa düştü. Lapa koyulaştı mı? Evet, artık karıştıramıyorum. Peki öyleyse hadi yiyelim. Şeker burada, herkese bir kaşık. İster lapanıza ister kahvenize koyun. Ben lapayı tuz ve biberle yemek isterdim. İstersen tuz koyabilirsin dedi anne. Biber bitti. Sandıkların hepsi kırılmıştı. Yemeklerini yemek için yataklarının üstüne oturdular. Tencere boşalana dek birkaç kez tabaklarını doldurdular. Biraz da Winfield'a bırakın dedi anne. Winfield doğrulup sütünü içti ve bir anda iştahı açıldı. Lapa tenceresini bacaklarının arasına sıkıştırıp soluk almadan yedi. Dibini de ekmeğiyle sıyırdı. Anne şişede kalan sütü bir fincana boşalttı ve bir köşede kimseye göstermeden içmesi için Rozofşer'ına verdi. Sonra öteki fincanlara kahve koyup dağıttı. Şimdi ne olup bittiğini söyler misiniz diye sordu Tom. Öğrenmek istiyorum. Ruti ile Winfield dinlemeseler daha iyi olur dedi baba. Dışarı çıkabilirler mi? Hayır dedi anne. Henüz birer çocuk olsalar bile büyükler gibi davranmayı öğrenmeleri gerek. Başka çıkar yolu yok bunun. Ruti, Winfield, burada işittiklerinizi kimseye söylemeyeceksiniz, yoksa mahvoluruz. Söylemeyiz dedi Ruti. Biz büyüdük. Öyleyse susup dinleyin. Kahve fincanları yerde duruyordu. Bir kelebek kanadını andıran lambanın kısa alevi duvarları sarı bir ışıkla aydınlatıyordu. Hadi anlatın dedi Tom. Baba sen anlat dedi anne. John amca kahvesinden bir yudum aldı. Dediğin gibi ücretleri düşürdüler dedi baba. Bir sürü yeni işçi geldi. Öyle açlar ki bir somun ekmeğe bile çalışırlar. Elini bir şeftaliye uzatıyorsun, başka biri senden önce davranıyor. Tüm ürünü bir günde toplayacaklar. Bir sürü insan yeni ağaçlara saldırıyor. Millet birbirine girdi. Biri bu benim ağacım diyordu, öteki de onun şeftalilerini toplamak istiyordu. Bu adamlara ta El Centro'dan getirmişler. Açlıktan ölmek üzereler. Bütün gün bir somun ekmeğe bile çalışırlar. Denetçiye 2,5 sente çalışamayız dedim. Öyleyse bırakın işi karşılığını verdi. Siz toplamazsanız bu adamlar toplar. Karınları doyunca onlar da toplamaz dedim. Onlar doyan edik şeftalilerin hepsi toplanır diye karşılık verdi. Sustu. Bu gece 200 kişi daha gelecek diyorlar dedi John amca. Öbür işten ne haber dedi Tom. Baba bir süre sesini çıkarmadı. Tom dedi sonra. Anlaşılan adamın işini bitirmişsin. Bana da öyle gelmişti, anlamıştım bunu. Herkesin dilinde bu olay dolaşıyor dedi John amca. Polisleri tüm bölgeye yaymışlar. Onu yakalayınca linç edeceğiz diyorlardı. Tom gözleri fal taşı gibi açık söylenenleri dinleyen çocuklara baktı. Sanki bir anda karanlığın içinden korkunç bir şey çıkmasından korkuyorlarmış gibiydiler. Tom, o işi yapan adam Casey'yi öldürdükleri için yapmıştır bunu dedi. Olayı şimdi böyle anlatmıyorlar diye onun sözünü kesti baba. İlk cinayeti onun işlediğini söylüyorlar. Tom derin bir of çekti. Milleti kışkırtmaya çalışıyorlar. Ben bunu sezdim. O leş kargalarının hepsi buna çalışıyor. Adamı yakalayacağız diyorlardı. Eşkalini belirlemişler mi? Yo, tam değil ama işittiğim kadarıyla yaralı olduğunu sanıyorlar. Yani Tom elini ağır ağır kaldırıp yaralı yanağına dokundu. Böyle demiyorlardı diye haykırdı anne. Sakin ol anne dedi Tom. O leş kargaları bizim aleyhimize ne söylerlerse doğrudur. Anne sarı lamba ışığında Tom'un yüzünü ve özellikle dudaklarını inceledi. Söz vermiştin dedi. Anne ben... Belki de o adama gitmesi gerek. Eğer bu adam kötü bir şey yapmışsa kendi kendine belki de şöyle diyordur. Tamam, suç işledim, cezamı çekmeliyim. Ama bu adam kötü bir şey yapmadı. Gidip bir kokarcı öldürseydi yine aynı şeyi hissedecekti. Ben ve Winfield biliyoruz diye söze karıştı Rudy. O adamın bizim yüzümüzden gitmesi gerekmiyor. Tom güldü. Adam kendi başını da belaya sokmak istemiyor. Ama aynı zamanda ailesini de düşünüyor elbette. Anne, gitmem gerek. Anne eliyle ağzını kapatıp boğazını temizlemek için öksürdü. Gidemezsin dedi. Saklanacak yer bulamazsın. Kimseye güvenemezsin. Ama bize güvenebilirsin. Seni saklarız. Yüzün iyileşene dek yemeğini de veririz. Ama anne, kadın ayağa kalktı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni yanımızda götüreceğiz. Al sen kamyonu kapının önüne çek. Her şeyi iyice düşünüp taşındım. Şilteyi kamyonun arkasında yere sereriz. Tom hemen üstüne atlar. Onun üstüne de başka bir şilteyi kıvırıp koyarız ki içinde rahat otursun. Sonra da yanını yöresini eşyalarla doldururuz. Rahatça nefes alabilir. Artık tartışmayalım. Dediğim gibi yapacağım. Anlaşılan erkeklerin hiç söz hakkı kalmadı diye yakındı baba. Bütün söz kadındır. Hele bir yere yerleşelim, ona gereken dersi vereceğim. O zaman gelsin yaparsın dedi anne. Hadi kalk al, hava yeterince karardı. Al kamyona gitti, ortalığı kolaçan ettikten sonra kamyonu kapının önüne çekti. Elinizi çabuk tutun dedi anne. Şu şilteyi kamyona atın. Babayla John amca şilteyi kamyonun arkasından yukarı doğru fırlatıp yerleştirdiler. Şimdi de bunu. İkinci şilteyi de kamyona yerleştirdiler. Hadi Tom, çabuk kamyona bin ve şiltelerin arasına saklan, çabuk ol. Tom bir sıçrayışta kamyona tırmanıp içeri atladı. Alttaki şilteyi düzeltip oturdu. Ötekini de üstüne çekti. Baba şilteyi ortasından tutup yukarı kaldırdı. Böylece açılan oyukta Tom rahatça saklandı. Kamyonun kaza korkulukları arasından dışarısını görebiliyordu. Baba, Al ve John amca eşyaları çarçabuk yüklediler. Battaniyeleri Tom'un girdiği oyuğun üstüne yığdılar. Kenarlarına kovaları koydular. Son şilteyi de arkaya serdiler. Kutular yandığı için kapkacak ve elbiseler rastgele kamyonun... Kutular yandığı için kapkacak ve elbiseler rastgele kamyona atıldı. Yükleme işini neredeyse bitirmişlerdi ki koltuğunun altında tüfeğiyle bir bekçi yaklaştı. Ne oluyor burada diye sordu. Gidiyoruz dedi baba. Neden? Şey, bir iş teklifi aldık. İyi bir iş. Sahi mi? Nerede? Şey, Whitbatch yakınlarında. Şöyle bir bakalım size. Elindeki feneri babanın, John amcanın ve Al'ın yüzüne tuttu. Sizin yanınızda biri daha yok muydu? Şu otostopçudan mı söz ediyorsunuz dedi Al. Hani şu sarı yüzlü ufak tefek delikanlı. Evet, sanırım öyle biriydi. Onu tam buraya girerken kamyona almıştık. Bu sabah ücretler düşünce çekip gitti. Nasıl biriydi? Şunu bir daha anlatsana. Kısa boylu, sarı yüzlü. Bu sabah yaralı mıydı? Ben görmedim dedi Al. Benzinci açık mıdır? Evet, 8'e kadar. Hadi binin diye bağırdı Al. Sabah olmadan Whitbatch'e varmak istiyorsak elimizi çabuk tutmalıyız. Öne mi bineceksin anne? Hayır, arkada oturacağım dedi kadın. Baba sen de arkaya yanıma gel. Rosenson önde, John amca ve Al'la birlikte otursun. Fişi bana ver baba dedi Al. Eğer verirlerse benzin alıp üstünü de paraya çevireyim. Bekçi onların yoldan aşağı gidip benzin pompalarına doğru sola dönüşlerini seyretti. İki galon verin dedi Al. Fazla uzağa gitmiyorsunuz. Hayır, uzağa gitmiyoruz. Bu fişi burada değiştirebilir miyim? Şey, aslında değiştirmemem gerek. Bakın bayım dedi Al. Eğer bu gece gidebilirsek çok iyi bir işe gireceğiz. Gidemezsek bu büyük fırsatı kaçıracağız. Bir iyilik yapın. Şey, peki, arkasına imzanızı atın. Al dışarı çıkıp arabanın önünden dolaştı. Olur, imzalayayım dedi. Musluğu açıp ucundaki hortumla radyatörü doldurdu. İki tane mi dediniz? Evet, iki tane. Ne yana gidiyorsunuz? Güney'e bir iş bulduk. Sahi mi? İş çok az bulunuyor. Özellikle sürekli iş. Bir dostumuz var dedi Al. İş bizi bekliyor. Hadi hoşça kal. Kamyon geri döndü, toprak setin üstünden yola çıktı. Zayıf farlar önlerini belli belirsiz aydınlatıyor, sağ taraftaki zaman zaman sönüyor, sonra yeniden yanıyordu. Her sıçrayışta kamyona rastgele atılan tencereler ve fincanlar tangır tungur yuvarlanıyorlardı. Rozofşer'in sessiz sessiz inliyordu. ''Çok mu kötüsün?'' diye sordu John amca. ''Evet, her zaman kötü hissediyorum kendimi. Şöyle güzel bir yerde sarsılmadan oturabilmeyi ne kadar isterdim. Keşke evde kalsaydık da buralara iş gelmeseydik. Evde kalsaydık. Connie de gitmezdi. Akşamları ders çalışır bir işe girerdi. Ne Al ne de John amca kıza karşılık verdi. Connie'nin yaptıkları onları utandırıyordu. Çiftliğin beyaz boyalı kapısında bir bekçi kamyona yaklaştı. Temelli mi gidiyorsunuz? Evet dedi Al. Kuzeye gidiyoruz. Bir iş bulduk. Bekçi elindeki feneri kamyona çevirdi. Arka tarafı taradı. Baba ile anne bomboş gözlerle fenerin ışığına baktılar. Tamam. Bekçi kapıyı açtı. Kamyon sola döndü. Ve büyük kuzey-güney otoyolu olan 101'e doğru ilerledi. ''Nereye gittiğinizi biliyor musun?'' diye sordu John amca. ''Hayır'' dedi Al. ''Burnumun doğrultusuna gidiyorum işte. Bak, bıraktım usandım gitmekten. Galiba doğum yaklaşıyor dedi Rozovşir'in gözdağı verircesine. Bana iyi bir yer bulmaları gerek. Geceyle birlikte insanın iliklerini işleyen bir soğuk bastırmıştı. Yol kıyısındaki meyve ağaçlarından yapraklar dökülüyordu. Yükün üstünde anne sırtını kamyonun kenarına dayamış oturuyordu. Baba tam karşısındaydı. İyi misin Tom diye seslendi anne. Boğuk bir ses işitildi. Biraz sıkışık bir durumdayım. Çiftlikten çıktık mı? Dikkatli ol dedi anne. Yolda durdurabilirler. Tom şiltenin bir ucunu kaldırdı. Kamyonun bir çukura girmesiyle tencerede fincanlar yerde yuvarlandı. Şilteyi hemen üstüme çekerim dedi. Burada kapalı kalmaktan canım çıktı. Dirseğinin üstüne yaslandı. Hava nasıl da soğudu değil mi? Bulutlar yüksek dedi baba. Kış erken gelecek diyorlar. Sincaplar yuvalarına mı çekilmiş yoksa diye sordu Tom. Havanın nasıl olacağını her yerden anlayabilirsin. Kalıbımı basarım ki yamalı donuna bakıp hava tahmini yapanlar bile vardır. Bilmem dedi baba. Bana kalırsa kış yaklaşıyor. Ama yine de insanı iyice anlayabilmesi için uzun bir süre burada yaşaması gerek. Ne yana gidiyoruz diye sordu Tom. Bilmiyorum. Al sola döndü. Galiba geldiğimiz yoldan gidiyor. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum dedi Tom. Ama otoyoldan gidersek daha çok polisle karşılaşabiliriz. Yüzüm bu haldeyken beni hemen yakalarlar. Belki de ara yollardan gitsek daha iyi olur. Cama vur da al dursun dedi anne. Tom yumruğuyla cama vurdu. Kamyon yolun kıyısına gelip durdu. Al inip arkaya geldi. Ruti ile Winfield başlarını battaniyenin altından çıkartıp baktılar. Ne istiyorsunuz diye sordu Al. Ne yapacağımızı kararlaştırmalıyız dedi anne. Arka yollardan gitsek daha iyi olacak. Tom öyle diyor. Yüzümün halinden dolayı diye ekledi Tom. Kim görse anlar. Polisler beni hemen yakalar. Ne yana gitmek istiyorsunuz? Ben kuzeye gideriz diye düşünmüştüm. Güneyi dolaştık. Tamam dedi Tom. Ama arka yollara sap. Kamyonu bir kıyıya çekip bu gece uyumaya ne dersiniz diye sordu Al. Yola yarın devam ederdik. Daha değil diye atıldı anne. Önce biraz uzaklaşalım. Öyle olsun. Al kamyona binip sürmeye devam etti. Ruth ile Winfield başlarını battaniyenin altına soktular yeniden. Winfield iyi mi diye sordu anne. Tabii iyi dedi Ruth. Uyuyor. Anne arkasına yaslandı. Böyle apar topar kaçmak çok gülünç bir şey. Sinirlerim gittikçe bozuluyor. Herkesin siniri bozuluyor dedi baba. Herkesin. Bugünkü kavgayı gördün. İnsanlar değişiyor. Devlet kampındayken böyle değildik. Al çakıl taşlı yolda sağa sola döndü. Farların ışıkları yerde titredi. Artık meyve ağaçları bitmiş, onların yerini pamuk tarlaları almıştı. Ara yolları izleyerek 30 kilometre kadar gittiler. Yol kıyıları çalılarla kaplı bir dere boyunca uzanıyor, beton bir köprünün üstünden geçerek öteki tarafta da suyu izliyordu. Farlar birdenbire derenin kıyısında bir dizi, tekerleksiz kırmızıya boyalı, kutu biçimindeki arabaları aydınlattı. İri bir levhada pamuk işçileri aranıyor yazılıydı. Al yavaşladı. Tom kamyonun parmaklıklarından dışarı baktı. Arabaları 200 metre kadar geçtikten sonra Tom cama vurdu yine. Al arabayı yol kıyısına çekip aşağı indi. Ne oldu, ne istiyorsun? Motoru kapa da yanıma gel dedi Tom. Al yeniden direksiyona geçti. Kamyonu yoldan çıkardı. Farları söndürdü, motoru durdurdu. Tom'un yanına tırmandı. Tamam dedi. Tom yere yayılmış olan fincanların üstünde emekleyerek annenin yanına geldi. Bak dedi, orada pamuk işçisi aranıyormuş. Levhayı gördüm. Deminden beri nasıl yanınızda kalıp başınıza bela açmayacağımı düşünüyordum. Yüzüm iyileşince mesele kalmayacak ama şimdi değil. Oradaki arabaları gördün. İşte pamuk toplayıcıları orada yaşıyorlar. Belki hala iş vardır. Orada çalışıp o arabalardan birinde yaşamaya ne dersin? Ya sen diye sordu anne. Çevresi çalılarla kaplı dereyi gördün. Orada saklanabilirim. Gecelerde bana yiyecek getirirsiniz. Biraz geride bir köprü gördüm. Onun altında da uyuyabilirim. Gerçekten de o pamuklara bir el atmak isterdim dedi baba. İşte benim aradığım bir iş bu. O arabalarda yaşamak belki de çok hoştur dedi anne. Sıcak ve kurudur. Acaba seni gizleyecek kadar çalı var mıdır Tom? Elbette, iyice baktım. Kendime küçük bir sığınak bile yapabilirim. Yüzüm iyileşir iyileşmez de yanınıza gelirim. Yüzünde iz kalacak dedi anne. Boş ver, herkesin yüzünde yara izi var. Bir zamanlar 200 kiloyu bir seferde toplardım dedi baba. Ürün epeyce bereketliydi. Hepimiz çalışırsak cebimiz biraz para görür. Et de alabiliriz dedi Al. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya gidip sabaha kadar kamyonun içinde uyuyalım dedi baba. Sabah çalışmaya başlarız. O yumuşacık topakları karanlıkta bile görebiliyorum. Tom ne olacak diye sordu anne. Şimdilik beni unutun anne. Yanıma bir battaniye alırım. Dönerken yola dikkat edin. Küçük bir köprü var. Bana ekmek ya da patates ya da lapa getirip oraya bırakabilirsiniz. Ben alırım. Tamam. Benim aklım kesti dedi baba. Tek çıkar yol bu diye üsteledi Tom. Yüzüm iyileşir iyileşmez yanınıza gelir pamuk toplamaya başlarım. Ne yapalım diye boynunu büktü anne. Ama kendini tehlikeye atma. Bir süre kimseye görünme. Tom yeniden eski yerine gitti. Bu battaniyeyi alacağım. Dönerken köprüye dikkat edin anne. Dikkatli ol diye yalvardı kadın. Kendine iyi bak. Olur dedi Tom, tabii bakarım. Kamyondan aşağı atladı. İyi geceler dedi. Anne onun karanlığın içinde uzaklaşıp çalıların arkasında gözden yitip gidişini izledi. Yüce Tanrım, dilerim başına bir şey gelmez dedi. Şimdi geri gitmemi istiyor musunuz diye sordu Al. Evet dedi baba. Yavaş git dedi anne. Sözünü ettiği o köprüyü görmek istiyorum. Yerini öğrenmeliyiz. Al geri geri gidip dar yolda döndü. Yavaş yavaş arabaların durduğu yere doğru arabayı sürdü. Kamyonun farları arabaların geniş kapılarına giden keçi yollarını aydınlattı. Kapılar karanlıktı. Kimse yoktu ortalıkta. Al farları söndürdü. Sen ve John amca arkaya tırman dedi Rozov Şirin'e. Ben önde uyuyacağım. John amca kamyonun arkasına tırmanması için gebe kıza yardım etti. Anne kapları bir araya topladı. Aile bireyleri birbirlerine sokularak kamyonun arkasında yattılar. Arabalardan birinde bir bebek ağlamaya başladı. Bir köpek orayı burayı koklayarak ağır ağır codların kamyonuna doğru ilerledi. Derinin şırıltısı duyuluyordu. 27. Bölüm. Pamuk işçileri aranıyor. Yolda levhalar, dört bir yana dağıtılan turuncu el ilanları. Pamuk işçileri aranıyor. Bu yolun sonunda öyle diyor. Koyu yeşil fideler lif lif olmuş, toprakları irleşmiş. Beyaz pamuklar patlamış mısır gibi fışkırıyor. Ah şu kozalara bir el atsam. Hafifçe parmaklarımın ucuyla şöyle bir dokunuversem. Ben iyi bir toplayıcıyımdır. İşte aradığımız adam karşımızda duruyor. Pamuk toplamak istiyorum. Çantan var mı? Şey, hayır yok. Çanta 1 dolar. İlk 1,5 dolarından ödersin. İlk 50 kilo 80 sent. İkinci 50 kilo 90. Çantanızı oradan alın. 1 dolar. 1 dolarınız yoksa ilk ücretinizden keseriz. Haklı değil miyiz yani? Elbette haklısınız. İyi bir pamuk çantası. Bütün mevsim dayanır. Sürüklemekten eskiyince tersini çevirir kullanırsınız. Açık olan ucu dikersiniz. Yıpranmış yanını ağız yaparsınız. İki yanı da eskise bile kumaş yine kullanılır. Yazın giymek için güzel bir şort yaparsınız ya da gecelik. Ne olursa olsun pamuk çantası güzel bir şeydir. Belini as, bacaklarının arasında sürükle. İlkin hafiftir, sonra parmaklarınla kozaları koparır, elini büküp bacaklarının arasındaki çantanın içine atarsın. Çocuklar arkandan gelir. Onlara çanta almaya gerek yok. Basit bir torba ya da eski bir pantolon kullanabilirler. Çanta gittikçe ağırlaşır. Başını öne doğru eğip var gücünle çekersin. Usta bir pamuk işçisiyimdir. Parmaklarım kozaları iyi kavrar. Çanta iyice ağırlaşana dek konuşa konuşa ilerlersin. İstersen şarkı söyle. Sen farkında bile olmadan parmakların kozalara gider. Parmaklar işini bilir. Gözlerin kozaları görür, sen değil. Çene çalmak zevklidir. Memlekette bir kadın vardı. Adı lazım değil. Birdenbire zenci bir çocuk doğru vermesin mi? Kimsenin haberi yoktu. Kimse zenci menci görmemişti ortalıkta. Bir daha başı dik gezinemedi. Ha sahi ne diyordum? Evet, iyi pamuk işçisiydi. Artık çanta iyice ağırlaştı. Arkasından itmek gerek. Katır gibi kanter içinde dayanırsın arkasına. Çocuklar babalarının eski bir pantolonunun içine atarlar topladıkları pamuğu. Bu tarlanın ürünü iyi. Alçak yerlerde iyice incelip lif lif oluyor. Bu Kaliforniya pamuğu gibi pamuk görmedim ömrümde. Uzun lifler. Ömrümde gördüğüm en güzel pamuk. Çok geçmeden toprağın canını okur. Pamuk dikmek için toprak mı istiyorsun? Asla satın almayacaksın toprağı. Kiralayacaksın. Sonra işin bitince de başka yere gideceksin. Sıra sıra insanlar tarlalarda ilerliyorlar. Parmaklar toprakları kavruyor. Meraklı eller uzanıp toprakları buluyor. Bakmana bile gerek yok. Kalıbım basarım, gözlerim görmeseydi bile yine de pamuk toplayabilirdim. İçimde bir şey beni onlara doğru itiyor. Hiç kirletmeden tertemiz toplarım. Çanta doldu artık, onu tartıya götür. Tartış. Tartıdaki adam ağır gelsin diye içine taş koyduğunu iddia eder. Ya o? Onun tartısı hileli değil mi? Kimi zaman o dürüsttür, senin çantanda ise taş vardır. Kimi zaman sen dürüstsündür, onun tartısı hilelidir. Kimi zaman ikiniz de dürüst değilsinizdir. Senin çantanda taş vardır, onun terazisi hilelidir. Her zaman tartış, her zaman mücadele et. Başını dik tutmana yarar. Onun da işine gelir. Birkaç taş nedir ki? Belki de topu topu bir tane. 250 gram. Her zaman tartış. Boş çantayla geri gel. Kendi hesabını kendin tutacaksın. Kaç kilo topladığını hemen yazacaksın. Hesabını tuttuğunu bilirlerse seni aldatmaya kalkmazlar. Ama hesabını tutmuyorsan Tanrı bile sana yardım edemez. İyi bir iş bu. Çocuklar ortalıkta koşuşuyor. Pamuk toplama makinesinden söz edildiğini işittin mi? Evet işittim. Buraya gelir mi dersin? Eğer gelirse dediklerine göre bize iş kalmazmış. Gece olur, herkes yorgun. İyi topladık ama. Ben, kadınım ve çocuklarımla 3 dolar kazandık. Arabalar pamuk tarlalarına doğru gider. Pamuk kampları kurulur. koca kamyonlarla, treylerler, pamuk yığınlarıyla tepelemesine dolar. Pamuklar tel çitlere yapışır, rüzgar estikçe topak topak yollarda yuvarlanır. Bembeyaz pamuklar çırçır makinesine gider. Koca balyalar sıkıştırılmaya hazırlanır. Pamuklar üstüne başına, sakallarına yapışır. Burnunu sümkür, içine pamuk kaçmış. Hadi elini çabuk tut, karanlık basmadan çantanı doldur. Usta parmaklar topakları arar. Dolu çantalar zorlukla sürüklenir. Akşamleyin çocuklar yorgundur. Ekili toprakta ayaklarını sürüye sürüye yürürler. Güneş batmaktadır. Ah bir sürekli olsa şu iş. Gerçi parası fazla değil ama yine de bitmesin de isterdim. El ilanlarının çağırdığı külüstürler otoyoldan gelmeye devam ediyor. Pamuk çantan var mı? Hayır. Öyleyse $1. Yalnızca 50 kişi olsaydık bir süre burada kalabilirdik. Ama 500 kişi var. İş hemen biter. Bir zamanlar bir adamla tanışmıştım. Hiçbir zaman çantaya verdiği parayı çıkartamamış. Her işe girişinde yeni bir çanta alıyormuş ama o çanta parasını çıkartamadan tarla bitiyormuş. Tanrı aşkına biraz para biriktirmeye çalış. Kış yaklaşıyor. Kaliforniya'da kış boyunca hiç iş bulunmaz. Karanlık basmadan şu çantayı doldur. Şu adam çuvalın içine toprak attı. Boşver, neden yapmasın ki? Böyle yapmak da hileli tartıları dengeliyor. İşte benim hesabım burada. 160 kilo. Tamam. Tanrım, hiç tartışmadı bile. Tartısı hileli olmalı. Ama güzel bir gün. 1000 kadar işçi bu tarlaya geliyormuş diyorlar. Yarın sabah bir yer bulabilmek için birbirimizi yeriz. Canımızı dişimizi takıp pamuk toplamalıyız. Pamuk işçileri aranıyor. İşçiler ne denli çok olursa pamuklar çırçır makinesine o denli çabuk gider. Şimdi pamuk kamplarına. Bu gece et yiyeceğiz. Et alacak paramız var. Şu ufak tefek adama yardım edelim. Çok yorulmuş. Hadi git de bize 2 kilo et al. Çok yorgun değilse anne bize güzel kurabiyeler de yapar. 28. Bölüm. Arabalar yan yana dere kıyısındaki düzlükte duruyordu. 6 arabalık 2 sıra oluşturmuşlardı. Hiçbirinde tekerlek yoktu. Kapılarına dayanan kalaslar merdiven görevini görüyordu. Yağmur almayan, rutubetsiz, iyi evlerdi bunlar. Her birinin içinde 2 aile yaşayabiliyordu. Böylece 24 aileyi barındıracak yer vardı. Pencereleri yoktu ama kapıları genişti. Kimilerinde ortaya gerilen bir çadır bezi odayı ikiye bölüyordu. Ötekilerde ise yalnızca kapının yeni sınırı beliriyordu. Jodlar sondaki arabanın bir ucuna yerleşmişlerdi. Onlardan önce burada yaşayanlar tenekeden bir ocak yapmışlar, boruyu da duvara açtıkları delikten çıkarmışlardı. Kapı açıkken bile arabanın içi karanlıktı. Anne çadır bezini arabanın ortasına germişti. Güzel bir yer burası dedi anne. Devlet kampı dışında kaldığımız her yerden daha güzel. Her gece şilteyi yere seriyor, sabah kaldırıyorlardı. Ve her gün tarlaya gidip pamuk topluyorlar ve her gece et yiyorlardı. Bir cumartesi günü Tulare'ye gidip teneke bir sobayla ağlı baba Winfield ve John amcaya yeni tulum, anneye de yeni bir elbise aldılar. Annenin en iyi giysisi de Rozov Sharon'a verildi. Karnı öyle büyüdü ki dedi anne, ona şimdi yeni bir giysi satın almak parayı sokağa atmak olur. Jodlar talihliydi. Arabalardan birinde bir yer bulacak kadar erken gelmişlerdi. Daha sonra gelenler çadırlarını kurmak zorunda kaldılar. Arabada yaşayanlar bölgenin yerlileri, bir bakıma aristokratları olmuşlardı. İnce akarsu söğütlerin arasından çıkıyor, arabaların ve çadırların yanında akarak yeniden söğütlerin içine dalıyordu. Her arabadan dereye giden bir patika vardı. Arabaların arasına gerilmiş ipler her gün derede yıkanan çamaşırlarla doluyordu. Akşamları pamuk çantalarını katlayıp koltuklarının altını alarak tarladan dönüyorlar ve dört yol ağzındaki dükkana gidiyorlardı. Dükkan öteberi almak için gelen pamuk işçileriyle doluyordu. Bugün ne kadar kazandınız? Fena sayılmaz, tam $3,5 kazandık. Keşke bu iş hep sürse. Çocuklar alışmaya başladılar. Anne onların her birine küçük bir torba dikti. Büyüklerin torbasını taşıyamıyorlar, kendi torbaları doldukça bizimkilere boşaltıyorlar. Eski birkaç gömlekten onlara torba yaptık, iyi çalışıyorlar. Anne et tezgahına yaklaştı. İşaret parmağını dudaklarına bastırıp bir süre düşündü. Biraz domuz pirzolası alayım bari dedi. Ne kadar? Yarım kilosu 30 sent bayan. İyi, bana 1,5 kilo verin. Biraz da parça et istiyorum. Kızım bunları yarım pişirir. Ha, onun içinde bir şişe süt. Süte bayılıyor. Çocuğu olacak. Hemşirenin biri ona bol bol süt içmesini söylemişti. Evet, acaba başka neye ihtiyacımız var? Evde patates olacak. Baba elinde bir şerbet şişesiyle yaklaştı. Bunu da alsak iyi olur dedi. Belki hamur tatlısı yaparız. Ruti elinde 2 büyük bisküvi kutusuyla yaklaştı. Yüzünde öylesine garip bir bocalama havası okunuyordu ki annenin onaylarcasına ya da reddedercesine başını sallamasıyla bu bocalayış bir anda trajediye ya da neşeli bir coşkunluğa dönüşebilirdi. Anne, kutuları havaya kaldırıp beğendirebilmek umuduyla sağını solunu çevirdi. Onları aldığın yere koy. Rutin'in gözlerinde trajedi belirmeye başlamıştı. Tanesi yalnızca 10 sent dedi baba. Çocuklar bugün iyi çalıştı. Pekala. Rutin'in gözleri heyecanla parıldadı. Alın. Ruti arkasını döndü ve koşarak uzaklaştı. Winfield da kapıda karşılaştı. Kardeşinin kolundan tuttu ve birlikte karanlığa daldılar. John amca içleri sarı deriden yapılmış bir çift eldiveni ellerine geçirdi. Bir süre inceledikten sonra çıkartıp yerine koydu. Ağır ağır içki şişelerinin durduğu raflara yaklaştı. Önünde durup şişelerin etiketlerini okumaya başladı. Annenin gözünden kaçmamıştı bu. Baba dedi başıyla John amcayı göstererek. Baba kardeşine yaklaştı. Leo susadın mı John? Yo. Pamuklar bitinceye dek sık dişini dedi baba. Ondan sonra canının istediği kadar içebilirsin. Artık canım çekmiyor dedi John amca. Çok çalışıyor ve bol bol uyuyorum. Düş falan da gördüğüm yok. Şişelere baktığını fark ettim de. Öylesine bakıyordun işte. Tuhaf, hiç canım çekmiyor. Ama şu tıraş bıçaklarından bir tane almak isterdim. Ha bir de şu eldivenlere gözüm takıldı. Çok ucuz. Eldivenle pamuk toplayamazsın dedi baba. Bunu biliyorum. Zaten tıraş bıçağına da ihtiyacım yok. Raflarda böyle bir sürü şeyin dizili olduğunu görünce ihtiyacın olsun olmasın canın almak istiyor. Hadi gidelim diye seslendi anne. Alacağımızı aldık. Elinde kocaman bir kese kağıdı vardı. John amcayla baba da ona yardım ettiler. Ağızları bisküviyle dolu olan Ruth ile Winfield dışarıda onları bekliyorlardı. Artık yemek yemezler dedi anne. Hep birlikte arabaların oluşturduğu kampa doğru ilerlediler. Çadırlarda fenerler yanıyor, ocakların borularından dumanlar tütüyordu. Rozov Şirin ocağın yanında bir kutunun üstüne oturmuştu. Ateşi yakmış, ocağın tenekesi sıcaktan kızarmıştı. Süt aldınız mı diye sordu. Evet işte burada. Ver bana, öğlenden beri hiç süt içmedim. Bunu ilaç falan sanıyor. O hemşire öyle söylemişti. Patatesler hazır mı? İşte burada soydum. Hadi onları kızartalım dedi anne. Domuz pirzolası aldım. Patatesleri yeni tavada kızart. İçine de bir soğan at. Hadi bakalım siz erkekler gidip yıkanın ve gelirken de bir kova su getirin. Ruth ile Winfield nerede? Onların da yıkanması gerek. Birer kutu bisküvi aldılar dedi Rozov Şirin'e. Erkekler yıkanmak için dereye gittiler. Rozov Şirin patatesleri dilim dilim doğrayarak tavaya attı ve bıçağın ucuyla karıştırdı. Birden çadır bezi aralandı. Tel içinde iri yarı bir kadın başını uzattı. Bugün nasıl gitti Bayan Jot? Anne arkasını dönüp ona baktı. İyi akşamlar Bayan Wainwright. Bayağı iyiydi. $3.5. Aslında tamı tamına $3.57. Biz $4 kazandık. Elbette dedi anne. Siz daha kalabalıksınız. Öyle. Jonas büyüdü. Bakıyorum domuz pirzolası almışsınız. Winfield içeri girmişti. Anne. Bir dakika bekle yavrum. Evet bizim erkekler domuz pirzolasına bayılıyorlar. Ben de domuz pastırması pişiriyorum dedi Wainwright. Kokusunu duyuyor musunuz? Hayır, bu patateslerden ve soğandan kokusunu alamıyorum. Yanıyor diye haykırdı Bayan Wainwright ve başı geri çekildi. Anne dedi Winfield. Ne var, bisküvi yemekten karnım mı ağrıdı? Anne Ruth'i söyledi. Ne söyledi? Tom'u? Anne yerinden sıçradı. Söyledi mi? Çocuğun önünde diz çöktü. Kime söyledi Winfield? Winfield utanmıştı, geri çekildi. Yalnızca azıcığını söyledi. Winfield, şimdi bana ne söylediğini açık açık anlat. Ruth'i bütün bisküvilerini yemedi. Bir bölümünü ayırdı. Öbürlerini de yavaş yavaş yedi. Her zaman yaptığı gibi. Kalıbımı basarım seninkiler bitmiştir diyordu bana. Winfield diye bağırdı anne. Anlat dedim. Telaşla perdeye doğru baktı. Rose Thorne, sen git Bayan Wainwright'la konuş da bizi dinlemesin. Patatesler ne olacak? Ben onlara bakarım hadi sen git. Onun perdenin arkasından bizi dinlemesini istemiyorum. Kız ayaklarını sürüyerek perdenin öbür yanına geçti. Hadi anlat Winfield. Dediğim gibi bisküvilerini yavaş yavaş yiyordu. Daha çok dayansın diye kimilerini ikiye bölüyordu. Hadi lafı gevelemeyi bırak da çabuk anlat. Başımıza çocuklar toplandı. Onlar da biraz istediler ama Ruth'u hiç vermedi. Onlar da kızdılar. Bir tanesi elinden bisküvi kutusunu kaptı. Çabuk anlat diyorum Winfield. Anlatıyorum dedi çocuk. Ruth'u de çok kızdı. Onun arkasından koştu. İki çocuğu dövdü. Sonra büyükçe bir kız gelip onu ısırdı. Arkasından da vurdu. Ruth'i ağlamaya başladı. Abiyeni çağırtıp onu öldürteceğini söyledi. O büyük kız da sahi mi dedi. Onun da bir abiyi varmış. Winfield soluk soluğa kalmıştı. Kavga etmeye başladılar. Büyük kız Ruth'i'ye bir daha vurdu. Ruth'i de kendi abinin onunkini öldüreceğini söyledi. Büyük kız da asıl benimki seninkini öldürür dedi. Ve sonra Roti benim abim iki kişiyi öldürdü bile dedi. Ve o büyük kız da ya dedi. Sen kocaman bir yalancısın. Ruti de hiç de değil dedi. Abim bir adamı öldürdüğü için şimdi saklanıyor. Seninkini de rahatça öldürür. Sonra yine dövüşmeye başladılar. Birbirlerine taş attılar. Büyük kız onu kovalamaya başlayınca ben de eve geldim. Aman tanrım dedi anne bitkinlikle. Aman tanrım. Şimdi ne yapacağız? Alnını eline dayayıp gözlerini ovuşturdu. Şimdi ne yapacağız? Gürül gürül yanan, ocaktan yanan patateslerin kokusu geliyordu. Anne bilinçsizce onları karıştırdı. Onu dövecek misin anne diye sordu Winfield umutla. Hayır, olan olmuş artık. Acaba neden söyledi? Hayır, onu dövmenin bir yararı olmaz. Şimdi koş git ve onu buraya getir. Winfield kapıya doğru koştu ve patikada üç erkekle karşılaştı. Onlara yol vermek için kıyıya çekildi. Baba dedi anne alçak sesle. Seninle konuşmam gerek. Ruti çocuklara Tom'un saklandığını söylemiş. Ne? Söylemiş işte kavga ediyorlarmış. Vay piç kurusu vay. Kızma ne yaptığının farkında değildi herhalde. Bak baba senin burada kalmanı istiyorum. Ben gidip Tom'u bulacağım ve ona olanları anlatacağım. Dikkatli olmasını söyleyeceğim. Sen burada kal ve gözünü dört aç. Hem Tom'a yemek de götürürüm. Peki dedi baba. Ruti'ye hiçbir şey söyleme. Ben onunla konuşurum. O sırada Ruti ile Winfield içeri girdiler. Küçük kızın üstü iyice kirlenmişti. Burnundan hala kan akıyordu. Utanmış ve korkmuş görünüyordu. Winfield zafer kazanmış bir tavırla ardı sıra geliyordu. Ruti bir süre öfkeyle çevresine baktıktan sonra gidip bir köşeye yaslandı. Utancı ile öfkesi birbirine karışmıştı. Ne kadar kötü bir şey yaptığını ona söyledim dedi Winfield. Anne bir tabağa iki parça pirzolayla kızarmış patates koyuyordu. Kes sesini Winfield dedi. Onu daha fazla üzmenin anlamı yok. Ruti hıçkırmaya başlamıştı. Koşup annesine sarıldı ve başını onun karnına gömdü. Hıçkırıkları iri yarı kadını bile sarsıyordu. Anne ondan kurtulmaya çalıştı ama öylesine sıkı sarılmıştı ki beceremedi. Hafifçe kızın saçlarını düzeltip sırtını okşadı. Sus dedi, bilerek yapmadın. Ruti gözyaşlarıyla lekelenen kanlı ve pis yüzünü kaldırdı. Benim bisküvilerimi çaldılar diye bağırdı. O pis kız beni dövdü. Ve yine ağlamaya başladı. Sus dedi anne, böyle konuşma. Hadi bırak beni gitmem gerek. Neden onu dövmüyorsun anne? Eğer bisküvilerini yerken o kadar cimrilik etmeseydi bunlar olmayacaktı. Hadi döv onu. Sen kendi işine bak küçük bey dedi anne öfkeyle. Yoksa dayağı sen yersin. Ruti'yi rahat bırak. Winfield yerde katlı duran bir şiltenin üstüne oturup alayla ötekilerin yüzüne baktı. Üstelik iyice savunma durumuna geçmişti. Çünkü ilk fırsatta Ruti'nin kendine saldıracağını biliyordu. Ruti boynu bükük arabanın öteki ucuna gitti. Anne tabağın üstünü bir gazete kağıdıyla örttü. Ben gidiyorum dedi. Sen yemek yemeyecek misin diye sordu John amca. Daha sonra döndüğümde şimdi canım hiçbir şey istemiyor. Kapıyı açtı, ortalığa bir göz attıktan sonra sessizce dışarı çıktı. Arabaların dereye bakan yanında yan yana çadırlar kurulmuş, kazıkları ve ipleri birbirine girmişti. Çadır bezlerinin ardından yanan lambaların ışığı geliyor, bacalar duman tütüyordu. Kadınlarla erkekler çadırların önüne çıkmış konuşuyorlardı. Çocuklar hala ortalıktaydı. Anne başı dimdik çadırların önünden geçti. Zaman zaman tanıdıklarla selamlaşıyordu. İyi akşamlar Bayan Jod. İyi akşamlar. Bir şey mi götürüyorsunuz Bayan Jod? Bir arkadaşım var da ona yemek götürüyorum. Sonunda çadırların sonuna vardı. Durup arkasına baktı. Kamp ışıl ışıldı. Konuşan insanların sesleri hala işitiliyordu. Zaman zaman kalın bir ses ötekileri bastırıyordu. Ortalığı pişen yemeklerin kokusu sarmıştı. Biri bir yerde armonika çalıyor, durmadan aynı parçayı yineliyordu. Anne derinin yanındaki söğütlerin içine daldı. Yoldan çıkıp kendisini kimsenin izleyip izlemediğini anlayabilmek için bir süre bekledi. Bir adam tulumunu çekip önünü ilikleyerek kampa doğru ilerledi. Anne hiç kımıldamadan durdu. Adam onu fark etmeden önünden geçti. 5 dakika daha bekledikten sonra ayağa kalktı. Dere boyunca iki büklüm ilerledi. Öylesine sessizce yol alıyordu ki suyun şırıltısıyla söğüt yapraklarının hışırtısı ayak seslerinden daha gürültülüydü. Patika ve dere önce sola sonra sağa kıvrılarak otoyola yaklaşıyordu. Yıldızların soluk ışığında Seti ve Tom'un yiyeceğini her zaman altına bıraktıkları köprüyü gördü. Dikkatle o yana ilerledi. Elindeki paketi bıraktı ve yerde duran boş tabağı aldı. Yeniden söğütlerin oraya dönüp bir çalının arkasına saklandı. Beklemeye başladı. Dalların arasından yere bıraktığı tabağı görebiliyordu. Ellerini dizlerine koyup sessizce oturdu. Birkaç dakika sonra bir hışırtı işitildi. Tarla fareleri yaprakların üstünde usul usul ilerliyorlardı. Bir kokarca ortalığa kokusunu yayarak patikadan hızla geçti. Sonra rüzgar sanki dayanıklıklarını deniyormuşçasına söğütleri şöyle bir sarstı. Yere altın sarısı yapraklar döküldü. Birden rüzgar şiddetlenerek yerdeki yaprakları havalandırdı. Anne başına ve omuzlarına yaprakların döküldüğünü duydu. Gökte kapkara bir bulut yıldızları kapadı. İri yağmur damlaları düşmeye başladı ama bulut hızla ilerliyordu. Yıldızlar yeniden ortaya çıktı. Anne ürpermişti. Rüzgar dinmiş, ortalık eski sessizliğine bürünmüştü. Kamptan belli belirsiz bir kemanın gıygıyı geliyordu. Anne birden sol yanında bir ayak sesi işitip irkildi. Daha iyi işitebilmek için başını öne doğru uzattı. Ses kesildi. Bir süre sonra yeniden işitildi. Kuru yaprakların üstünden telaşla bir fare geçti. Anne bir gölgenin ortaya çıkıp köprünün altına doğru ilerlediğini gördü. Gölge köprünün altındaki mağaranın karanlığına daldı ve bir an sonra yeniden göründü. "Tom," diye seslendi anne hafifçe. Gölge olduğu yerde durdu. Öylesine kımıltısızdı ki karanlıkta biri onu rahatça bir taş yığını sanabilirdi. "Tom, Tom," diye yeniden seslendi anne. O zaman gölge kıpırdadı. "Sen misin anne? Buraya gel." Oğlunu karşılamak için ayağa kalktı. "Gelmemeliydin," dedi Tom. "Seni görmem gerek Tom, konuşmalıyız." "Yola çok yakınız," dedi Tom. "Biri geçebilir." "Kendine bir yer buldun mu Tom?" "Evet, ama ya birisini benimle görürse, ailenin başı derde girer." "Zorunluydum Tom. Öyleyse gel ama ses çıkarma." Umursamaz bir tavırla suyun içinde yürüyerek karşı kıyıya geçti. Anne de onu izledi. Çalılıkları geçip bir tarlaya girdiler. Pamuk fideleri kapkaraydı. 200 metre kadar gittikten sonra tarla bitti ve yeniden çalılar başladı. Tom bir örtlendere yaklaştı, eğilip dalları kıyıya çekti. "İçeri sürünerek girmen gerekiyor," dedi. Anne emekleyerek mağaraya girdi. Ellerinin ve ayaklarının altındaki kumu duyuyordu. Biraz daha ilerleyince Tom'un battaniyesi eline geldi. Tom içeri girdikten sonra dallarla mağaranın ağzını kapattı. İçerisi kapkaranlıktı. "Neredesin anne?" "Buradayım, yüksek sesle konuşma Tom." "Merak etme, bir süredir tavşan gibi yaşamaya alıştım." Onun tabağın üstündeki kağıdı açtığını işitti. "Domuz pirzolası," dedi. "Ve kızarmış patates. Üstelik hala sıcacık." Anne karanlıkta onu göremiyordu ama eti dişleriyle koparıp çiğneyişini ve lokmasını yutuşunu işitebiliyordu. "Oldukça iyi bir barınak burası," dedi Tom. "Tom," dedi anne kaygıyla. "Ruti senden söz etmiş." Tom ağzındaki lokmanın boğazına dizildiğini duyar gibi oldu. "Ruti mi? Neden?" "Aslında suçu yok. Birisiyle kavga etmiş ve senin onun abini öldüreceğini söylemiş. Çocukları bilirsin. Sonra da senin birisini öldürdüğünü ve saklanmakta olduğunu ağzından kaçırmış." Tom kıkırdadı. "Ben de hep John amcayla çocukları tehdit ederdim ama onun kimseye dövdüğü falan olmadı." "Bunlar çocuk masalları anne, boş ver." "Hayır değil," dedi anne. "Çocuktan alaberi derler. Eğer bu büyüklerin kulağına giderse emin olmak için ortalığı araştırabilirler. Buradan gitmelisin Tom." "Ben de başta öyle söylemiştim. Hep biri sizin yemek bıraktığınızı görecek ve pusuya yatacak diye ödüm kopuyordu." "Biliyorum ama yakınımızda olmanı istiyordum. Senin için korkuyordum Tom. Uzun zamandır seni görmedim. Yüzün nasıl?" "Hızla iyileşiyor." "Yaklaş Tom. Elimle bir yoklayayım. Yanıma gel." Tom sürünerek yaklaştı. Kadının eli karanlıkta uzanarak delikanlının başını buldu. Parmakları burnundan aşağı kayarak sol çenesine dokundu. "Derin bir iz kalacak. Üstelik burnunda çarpılmış." "Belki böylesi daha iyi. Kimse beni tanımayacak. Parmak izlerimi de almamış olsalardı eni konu sevinecektim bu işe." Çabuk çabuk atıştırmaya başladı yine. "Sus," dedi anne, "dinle." "Rüzgar anne, yalnızca rüzgar." Ağaçların yaprakları hışırdayarak dökülüyordu. Kadın sesin geldiği yere yaklaştı. "Sana bir daha dokunmak istiyorum Tom. Ortalık öyle karanlık ki kendimi kör sanıyorum. Yalnızca parmaklarımla bile olsa yine de seni anımsamak istiyorum. Buradan gitmen gerek Tom." "Öyle, baştan beri biliyordum bunu." "Çok iyi çalışıyoruz," dedi. "Para biriktirmeye başladım." "Elini uzat Tom. Burada tam $7 var." "Paranızı almayacağım," dedi Tom. "Ben başımın çaresine bakarım." "Elini uzat Tom. Bu parayı almazsan içim rahat etmez. Belki otobüse filan binmen gerekir. Buradan uzaklaşmanı istiyorum. 500-600 kilometre uzağa gitmeni." "Almayacağım." "Tom," dedi kadın sertçe. "Al şu parayı diyorum. Beni işitiyor musun? Bana acı çektirmeye hakkın yok. Duygularımla oynuyorsun. Büyük bir kente gidersin diye düşündüm. Belki Los Angeles'a. Orada seni aramazlar." "Bak anne," dedi Tom. "Gece gündüz burada tek başıma saklanıyorum. Ne düşündüğümü sanıyorsun? Casey çok konuşurdu. Kafamı şişirecek kadar hatta. Ama şimdi söylediklerini düşünüyorum ve hepsini anımsıyorum. Hepsini. Kendi ruhunu aramaya çıktığını ve ama kendine ait olmayan tek bir ruh bile bulamadığını söylemişti. herkesin büyük bir ruhun parçası olduğunu öğrendiğini anlatmıştı. Kendi ruhunun ötekilerle birlikte olmadığı sürece hiçbir işe yaramayacağına inanıyordu. Nasıl da anımsıyorum. Oysa onu pek dinlemediğini sanırdım. Ama şimdi insanın yalnız başına hiçbir şey yapamayacağını anlıyorum. İyi bir insandı dedi anne. Tom devam etti. Kutsal kitaptan bir bölümü ezbere okumuştu bir seferinde. Ama hiç de kutsal kitaptanmış gibi değildi. İki kez söylemişti onun için, iyice anımsıyorum. Nasıldı Tom? Şöyle. İki kişi bir kişiden daha iyidir çünkü emeklerinin ödülünü görürler. Çünkü eğer düşerlerse biri ötekine yardım eder. Ama ne yazık ona ki düştüğünde yalnızdır. Çünkü yanında kendisine yardım edecek kimsesi yoktur. Bu bir bölümü. Sonra dedi anne. Sonra Tom. Kısa bir bölüm daha var. İki kişi birlikte yatıyorlarsa ısınırlar. Ama yalnız yatan bir insan nasıl ısınabilir? Eğer biri onu ezmeye kalkarsa iki kişi karşı koyar. İki katlı bir ip o kadar kolay kopmaz. Kutsal kitaptan mıymış bu? Casey öyle demişti. Sus dinle. Yalnızca rüzgar anne. Rüzgarın sesini tanırım. İşte düşündüm anne. Kutsal kitaptaki sözlerin çoğu her zaman çevremizde göreceğimiz yoksullara ilişkin. Eğer hiçbir şeyin yoksa yan gelip yatabilirsin. Çünkü öldüğün zaman sana altın tabaktan dondurma sunacaklar. Ama bu bölüm iki kişi emeklerinin karşılığını daha iyi alır diyor. Tom dedi kadın. Amacın ne? Tom uzun bir süre sesini çıkarmadı. Devlet kampının nasıl yönetildiğini düşünüp durdum. İnsanlar kendi kendilerini yönetiyorlardı. Bir kavga çıksa bunu hemen kendileri çözümlüyorlardı. Ortalıkta tabancalarıyla oynayan polisler olmayınca düzen çok daha kolay sağlanıyor. Neden bunu her yerde yapmıyoruz dedim kendi kendime. Bizden olmayan polisleri kovalım. Hep birlikte kendi amacımız için çalışalım. Kendi toprağımızı işleyelim. Tom diye inledi anne. Ne yapacaksın? Casey'nin yaptığını dedi Tom. Ama onu öldürdüler. Doğru dedi Tom. Yeterince çabuk davranmadı. Onun yasalara karşı geldiği falan yoktu anne. Durmadan düşünüyorum anne. Domuzlar gibi yaşayan insanlarımızı, yan gelip yatan zenginleri, yüz binlerce namuslu çiftçi açlıktan ölürken 1 milyon dönümü olan tek bir insanı düşündüm. Acaba dedim, o Hooper çiftliğindeki bir avuç insan gibi hepimiz bir araya gelip sesimizi yükseltsek. Seni hemen yakalayıp genç Floyd'a yaptıkları gibi gırtlaklayıverirler Tom dedi anne. Beni zaten yakalayacaklar. Hepimizi kıskıvrak yakalamışlar. Kimseyi öldürmeyi düşünmüyorsun değil mi Tom? Hayır ama madem ki kanun kaçağıyım dedim, belki de yaparım. Boş ver, şu anda kafamda hiçbir şey açık değil anne. Beni üzme şimdi, beni üzme. Börtlenlerin arkasındaki karanlık mağarada sessizce oturdular. Senden nasıl haber alacağım diye sordu anne. Seni öldürürler de bizim haberimiz bile olmaz sonra. Belki sana bir kötülük yaparlar, nasıl öğreniriz? Tom sinirli sinirli güldü. Belki de Casey'nin dediği gibi, kimsenin kendine özgü bir ruhu yok. Herkes bir büyük ruhun parçası. O zaman ne Tom? O zaman önemli değil. O zaman ben karanlıkta dolaşırım. Nereye baksanız beni görürsünüz. Aç insanların karınları doymasın diye ne zaman bir kavga çıksa orada olurum. Ne zaman bir polis bir işçiyi dövse orada olurum. Casey'nin yaptığı gibi çılgına dönüp bağırıp çağıran insanların arasında olurum. Akşam yemeğinin hazırlandığını bilip de gülen, karnı aç çocukların arasına katılırım. Ve insanlarımız yetiştirdiği ürünü yiyip kendi elleriyle kurdukları yuvalarında yaşadıkları zaman. Evet, orada olacağım, anlıyor musun? Tanrım, Casey gibi konuşmaya başladım. Herhalde onu çok düşündüğüm için olacak. Zaman zaman onu görür gibi oluyorum. Anlamıyorum dedi anne, bilemiyorum. Ben de dedi Tom. Kafamdan bunlar geçiyor. İnsan bir yere tıkılıp kalınca durmadan düşünüyor. Artık dönsen iyi olacak anne. Öyleyse parayı al. Tom bir an sesini çıkarmadı. Peki dedi sonra. Ortalık yatışınca gelir bizi bulursun değil mi Tom? Elbette, hadi artık git. Elini ver de yardım edeyim. Mağaranın ağzını bulmasına yardım etti. Kadının parmakları bileğini sıkıca tutuyordu. Dalları kıyıya itip kadını dışarı çıkardı. İncir ağacına gelene dek tarlanın içinden git. Dereyi oradan geç. Hoşça kal. Hoşça kal dedi kadın ve hızlı hızlı yürümeye başladı. Gözleri dolu doluydu ve yanıyordu. Ama ağlamadı. Çalıların arasından kaygısız bir tavırla yürüdü. Artık bulutların iyice kapladığı gökten yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. İri damlalar kuru yaprakların üstüne pıtır pıtır dökülüyordu. Anne birden olduğu yerde durdu. Arkasını döndü. Börtlenlere doğru birkaç adım attı. Sonra yeniden dönüp hızla kampa doğru ilerledi. Köprünün oradan yola çıktı. Yağmur durmuştu ama gök hala kapalıydı. Birden arkasında ayak sesleri işitip sinirle dönüp baktı. Bir el feneri yolu aydınlatıyordu. Birkaç saniye sonra bir adam ona yetişti. Kibarca feneri yere tutup kadının yüzünden kaçırdı. İyi akşamlar dedi. Nasılsınız dedi anne. Galiba yağmur yağacak. Umarım yağmaz, o zaman pamuk toplayamayız. Oysa çalışmamız gerek. Herkesin çalışması gerek. Buradaki kampta mı kalıyorsunuz? Evet. Yan yana yürüyorlardı. 30 dönümlük bir pamuk tarlam var. Biraz geç kaldık ama artık toplamaya hazırız. Kampa gidip birkaç işçi bulayım dedim. Kolaylıkla bulursunuz. Mevsim neredeyse bitiyor. Umarım, çiftliğim yalnızca 1,5 kilometre ötede. Biz 6 kişiyiz dedi anne. 3 erkek, ben ve 2 çocuk. Bir yazı yazıp asacağım. Çiftlik bu yolun üstünde. Sabahleyin orada oluruz. İnşallah yağmur yağmaz. İnşallah dedi anne. 30 dönüm hemen biter. Ne kadar çabuk biterse o kadar sevinirim. Zaten geciktik. Ne kadar veriyorsunuz bayım? 90 sent. Olur, geliriz. İşittiğime göre gelecek yıl 75, belki de 60 sente düşecekmiş ücretler. Ben de öyle işittim. Bu çok az dedi anne. Evet biliyorum. Benim gibi küçük bir çiftçi hiçbir şeyi kazanamıyor. Ücretleri birlik belirliyor. Biz de ona göre veriyoruz. Dediklerini yapmazsak çiftliklerimiz elimizden gider. Küçük çiftçilerin bir araya gelmesi gerek. Kampa varmışlardı. Sabah geliriz dedi anne. Burada fazla iş kalmadı. En sondaki arabaya gidip kapıya dayalı kalastan yukarı çıktı. Lambanın ölü ışığı arabayı pek aydınlatmıyordu. Baba, John amca ve yaşlı bir adam arabanın kıyısına çömelmişlerdi.